Ayrım 11.
Unutur. Çünkü onca saat boyunca kendilerini denetlemeleri zordur. O zaman basarlar kahkahayı ya da toz bulutları kaldırarak sokaklarda koşturmaya başlar, köpekleri havlatırlar. Ama koca karılar arkalarından bağırır ve taş atarlar. Onlar da bir süre sonra koşmaktan vazgeçerler. Bunun bir nedeni de oruç yüzünden halsiz düşmüş olmalarıdır belki. Bu dönem o kadar uzun sürer ki Lala oruç öncesinin nasıl bir şey olduğunu pek iyi anımsayamaz. Derken günün birinde ama bir koyun satın almak için tepelerin yolunu tutar. Herkes de büyük günün geldiğini anlar. Ama yalnız gider. Çünkü Selim El-Susi'nin doğru dürüst bir şey satın alma yeteneğinden yoksun olduğunu düşünür. Ama taşlı tepelere doğru oyulgalanarak çıkan patikadan çobanların yaşadığı yere gider. Lala ile çocuklar peşine takılmıştır. Tepelere varınca Lala Hartani'nin orada olup olmadığına bakar. Ama bunun bir yararı olmadığını bilir. Çoban insanları sevmez. Sitedekiler koyun satın almaya geldiklerinde o çeker gider. Koyunları kırkan Hartani'yi evlat eden ailedir. Başka celepler de var orada. Bir de çobanlar. Kuru toprağın üzerinde dolanan bir iç yağ ve sidik kokusu da var. Daldan çitlerin arasında hapsolmuş hayvanlara tiz çığlıkları duruluyor. Sitede kentten bile gelen çok kişi var. Arabalarını sitenin girişine bırakmışlar. Yolun bittiği yerde. Patikayı izleyerek yayan gelmişler. Bunlar sarı tenli kuzeyliler, takım elbiseli beyler ya da güneyli köylüler, suslular, fezliler ya da magadurlular. Buralarda birçok çobanın olduğunu biliyorlar. Kimi zaman bazılarıyla akraba, tanış çıkıyor ve elven fiyata güzel bir hayvan alıp kârlı bir alışveriş yapmak istiyorlar. Ağırların çitlerinin önünde durup pazarlık yapıyor, koyunları daha yakından incelemek için eğiliyorlar. Ama acele etmeden pazarı baştan başa kat ediyor. Durmuyor, yalnızca dolaşıyor, hayvanlara bir bakışta değer biçiyor. Bütün çitlerin arasında dolandıktan sonra kendisine uygun koyunu seçtiği kuşkusuz. O zaman celeple görüşmeye gidiyor ve hayvanın fiyatını soruyor. Bir başkasını değil de o koyunu istediği için neredeyse pazarlık bile etmiyor ve parayı sahibine hemen ödüyor. Yanında ip getirmeyi ihmal etmemiştir. Bir çoban onu hayvanın boynuna doluyor. Oldu bitti. Geriye koyunu eve getirmek kaldı. Bu şeref Ağma'nın Bareki adındaki büyük oğluna düşüyor. İri ve güçlü bir koyun bu. Kirli sarı bir postekisi var. Leş gibi koyun, sidik kokuyor. Oğlan var gücüyle asılıyor. Boğazını sıktığı için alnını eğerek korkulu gözlerle çiti aşıyor. Lala ona acımadan edemiyor. Sonra koyunu evin arkasında bağlıyorlar. Onun için hazırlanan eski tahtalardan yapılma bir baraka ve ömrünün geri kalan günlerinde her istediğini vererek besliyorlar onu. Günün birinde Lala uyanır uyanmaz bayramın geldiğini anlıyor. Kimsenin ona söylemesine gerek kalmadan, gözlerini açar açmaz yalnızca gün ışığını görerek anlıyor bunu. Bir anda kalkıyor ve diğer çocuklarla birlikte sokağa fırlıyor. Bayramın uğultusu şimdiden havada dolanmaya başlıyor. Kuş sesleri gibi tahta ve katran kağıttan evlerin üzerinde yükseliyor. Lala hala soğuk toprağın üzerinde tarlaların arasından denize giden bir patikada olanca hızıyla koşuyor. Kum tepelerinin üzerine vardığında rüzgar ona öyle bir çarpıyor ki burun delikleri tıkanıyor ve geriye doğru sendeliyor. Deniz karanlık ve sert ama kül rengi gökyüzü öyle tatlı, öyle hafif ki Lala artık korkmuyor. Çabucak soyunuyor ve duraksamadan balıklama denize dalıyor. Çatlayan dalga onu örtüyor, göz kapaklarını ve şakaklarını dövüyor. Burun deliklerinden içeri giriyor. Tuzlu su ağzına doluyor, boğazına akıyor. Ama Lala o gün denizden korkmuyor. Tuzlu suyu doya doya içiyor ve sudan sendeleyerek çıkıyor, sarhoş gibi, tuz gözlerini köreltmiş. Sonra yeniden atıyor kendini dalgaya ve kıyı boyunca uzun uzun yüzüyor. Deniz çekildiğinde dizleri kumlara sürtünüyor. Bir an sonra kabaran dalgayla tepeye fırlıyor. O sırada Lala'nın pek sevdiği bembeyaz martı hafif çığlıklar atarak başının üzerinden ağır ağır geçiyor. Lala ona işaret ediyor gelmesi için, rastgele adlarla sesleniyor ona. ''Hey! Kalla, İlla, Zemzar, Huriye, Habib, Şerare, Hayyim.'' Bu son adı söylediğinde martı başını eğiyor ve genç kızın çevresinde halkalar çizmeye başlıyor. ''Hayyim, Hayyim, ne olursun gel.'' Ama beyaz martı bir halka daha çizdikten sonra kıyı boyunca rüzgara kapılıp diğer martıların her sabah toplandığı yere doğru gidiyor. Sonra da hepsi birden kentin çöplüğüne doğru uçuşa geçiyorlar. Lala biraz ürperiyor. Çünkü denizin ve rüzgarın soğuğunu hissetti. Güneşin doğması artık yakın. Hartani'nin yaşadığı taşlı tepelerin ardında pembeli sarılı özgün bir ışık doğuyor. Işık Lala'nın tenindeki deniz suyu damlalarını parıldatıyor. Çünkü kızın tüyleri diken diken. Rüzgar sert, kum Lala'nın mavi entarisine neredeyse tümüyle sıvanmış. Lala entarinin kurumasını beklemeden çabucak giyiyor ve yarı koşarak yarı yürüyerek sitenin yolunu tutuyor. Ama evinin kapısının önüne çömelmiş, kızgın yağla dolu büyük bir tencerede börek kızartıyor. Toprak maltız evlerin arasında hala dolanan alacakaranlığa kızıl bir ışık yayıyor. Bu belki de Lala'nın bayramını en sevdiği an. Denizin serinliği onu hala ürpertirken kızgın maltızın önüne oturuyor. Tatlı hamurun ve boğazında kalan yakıcı deniz suyunun tadını çıkararak çatırdayan börekleri afiyetle yiyor. Islak saçlarını gören Ama onu biraz azarlıyor. Ama çok değil, çünkü ne de olsa bugün bayram. Ama'nın çocukları da maltızın başına gelip oturuyor. Gözleri hala uykudan şiş şiş. Sonra Selim El Susi de geliyor. Hiç konuşmadan büyük toprak çömlekteki amber rengi börekleri alıp yiyorlar. Ama'nın kocası ağır ağır yiyor. Geviş getirir gibi çenelerini oynatıyor. Zaman zaman da durup ellerindeki yağ damlalarını yalıyor. Aslına bakılırsa bazen konuştuğu olur ama söyledikleri önemsiz şeylerdir. Kimse onu dinlemez. O gün ortalıkta kan tadı var sanki. Çünkü koyun o gün kurban edilecek. Garip bir duygu bu. Havada katı ve gergin bir şeyler var sanki. Yüreklere çırpıntı veren bir kabusun anısı. Erkekler ve kadınlar sevinçli. Çünkü orucun sonu geldi. Durmadan tıka basa yemek yiyebilecekler. Oysa Lala koyun yüzünden tam sevinemiyor. Anlatması zor. İçinde bir heyecan var sanki. Bir kaçma arzusu. Özellikle bayram günlerinde düşünür bunu. Belki o da Hartani'ye benziyordur. Bayramlar ona göre değil. Derken koyunu kesmek için kasap geliyor. Kimi zaman balıkçı Naman yapar bu işi. Çünkü o Yahudidir ve koyunu şerefine leke sürmeden kesebilir. Ya da başka yerden bir adam gelir. Uzun, adaleli kollu, suratından kötülük akan bir Aysuva. Lala ondan nefret eder. Naman'a gelince iş değişir. Çünkü yalnızca kendisinden istendiğinde yardımseverliğinden keser koyunu. Ve bir parça kızarmış etten başka ücret kabul etmez. Oysa kasap kötü biridir. Ancak para verilirse yapar bu işi. Adam hayvanı ipinden çeke çeke sıkıştırılmış toprak meydana götürür, çeşmenin yakınına. Lala koyunun iç paralayıcı bağırtılarını duymamak, kasap büyük sivri bıçağıyla hayvanın boğazını kestiği sırada kesik kesik fışkıran ve tüterek sırlı kaplara dolan kara kanı görmemek için denize kadar kaçar. Ama çok geçmeden geri döner. Çünkü içinde onu ürperten bir arzu, bir açlık vardır. Ama'nın evine yaklaştığında çıtırdayan ateşin canlı sesini duyar. Kızaran etin nefis kokusu gelir burnuna. Ama koyunun en iyi kızartmak için kimseden yardım istemez. Ateşin başına tek başına çömelmeyi yeğler. Şişleri, etlerin dizildiği tel ızgaraları, parçalarını kendi çevirir. Butlar ve pirzolalar iyice pişince onları ateşten çekip alır ve közlerin üzerine oturtulmuş toprak bir kaba koyar. Sonra Lala'yı çağırır. Çünkü sıra işlemeye gelmiştir. Lala'nın bayramın en sevdiği anlarından biridir bu. Ateşin başında Ama'nın oldukça yakınına oturur. Lala alazların ve dumanların arasından görür onun yüzünü. Arada bir Ama ateşe bir avuç nemli ot ya da taze dal attığında siyah duman sarmalları yükselir. Ama eti hazırlarken zaman zaman birkaç laf eder. Lala ateşin çatırtıları, çevrede oynayan çocukların bağırtıları ve erkek seslerinin arasında dinler onu. Yüzüne, saçlarına, giysilerine sinen sıcak ve ağır kokuyu duyar. Lala küçük bir bıçakla eti ince şeritler halinde keser ve ateşin üzerinde dumanın alevlerden ayrıldığı yere asılı taze dallardan kafeslerin üzerine yerleştirir. Bu an Ama'nın eski günlerden dağların ötesinde çölün kumunun başladığı ve su kaynaklarının gökyüzü kadar masmavi olduğu güney bölgelerindeki hayattan dem vurduğu zamandır. ''Bana havayı anlat ne olursun Ama'' der yine Lala. Uzun bir gündür. Duman sarmalları arasında kuruyan et şeritlerine bakmaktan başka işi olmadığından Ama konuşmaya başlar. Sesi önce ağır ve temkinlidir. Anımsamak için çaba gösterir sanki. Bu hali mavi gökyüzünde ağır ağır ilerleyen güneşin sıcağı, alevlerin çıtırtısı, et kokusu ve dumanla uyum içindedir. Lala, Havva, Ama onu öyle der, benden büyüktü. Ama baban onunla birlikte geldiğinde eve ilk girişini iyi hatırlıyorum. Güneyden geliyordu, büyük çölden. Baban onu orada tanımıştı. Çünkü kabilesi güneyde yaşıyordu. Sagüyü Elhamra'da, kutsal Smara kentinin yakınında. Bu kabile gözlerdeki su adıyla anılan büyük Ma'el Ayni'nin soyundandı. Ama topraklarındaki göçmek zorunda bırakılmıştı. Çünkü Hristiyanların askerleri onları yerlerinden yurtlarından etmişti. Erkek, kadın, çoluk, çocuk günlerce, aylarca çölde yürümüşler. Ananın bize sonradan anlattığı böyle. O zamanlar Sus'ta yaşıyorduk. Yoksul ama birlikte mutluyduk. Çünkü baban Lala havayı çok seviyordu. Gülmeyi ve şarkı söylemeyi bilirdi o. Gitar bile çalardı. Evimizin kapısının önünde ateşe oturur şarkılar söylerdi. Ne söylerdi ama? Bunlar Güney yöresinin havalarıydı. Bazıları Şiloh dilinde, Assaka, Gulimin, Tantan şarkıları. Ama ben onun gibi söyleyemem. Zararı yok ama, söyle de duyayım. O zaman ama Alev'in çatırtıları arasında alçak sesle şarkı söyler. Lala anasının şarkısını daha iyi duymak için soluğunu tutar. Bir gün, ah bir gün, karga beyaz olacak, deniz kuruyacak, kaktüs çiçeği bal verecek, akasya dallarından bir döşek yapılacak. Ah bir gün, yılanın ağzında zehir kalmayacak ve tüfek kurşunları ölüm saçmayacak. İşte o gün, yanından ayrıldığım gün olacak. Lala Ama'nın yüzünü görmeden ateşin arasında mırıldanan sesi dinliyor, sanki ona ulaşan anasının sesi. Bir gün, ah bir gün, çölde rüzgar esmeyecek. Kum taneleri şeker kadar tatlı olacak. Her beyaz taşın altında beni bekleyen bir kaynak olacak. Bir gün, ah bir gün, arılar benim için şarkı söyleyecek ve o gün yarimi yitirdiğim gün olacak. Ama'nın sesi şimdi değişti. Artık daha gür, daha hafif, flüt sesi gibi yükseliyor. Bakır çıngıraklar gibi çınlıyor. Bu onun sesi değil artık. Yepyeni, taptaze bir ses. Bu alaz ve duman perdesinin arasından şarkı söyleyen, bilinmeyen bir genç kadının sesi. Lala için söylüyor. Yalnız Lala için. Bir gün, ah bir gün, gecenin içinde güneş doğacak ve ayın suyu boşanıp çölde birikecek. Gökyüzü öyle alçalacak ki yıldızlara dokunabileceğim. Bir gün, ah bir gün, gölgemin önünde raks ettiğini göreceğim. Ve o gün yarimi yitirdiğim gün olacak. Uzaktan gelen ses ürperti gibi Lala'nın üzerinde kayıyor, onu sarıyor. Güneş ışığında alevlerin oynaşmasını seyrederken bakışları bulanıyor. Şarkının sözlerini izleyen sessizlik çok uzun. Lala uzaktan çalgıları ve bayram davullarının vuruşlarını duyuyor. Şu anda yapayalnız, sanki ama şarkı söyleyen yabancı sesle onu baş başa bırakıp gitti. Bir gün, ah bir gün aya bakıp yüzünü göreceğim ve kuyunun dibinde sesini duyacağım ve kumda ayak izlerini tanıyacağım. Bir gün, ah bir gün, öleceğim günü öğreneceğim ve o gün yarimi yitirdiğim gün olacak. Ses boğuklaşıyor ve donuklaşıyor, bir iç çekişine dönüşüyor. Oynaşan alevin arasında titreşiyor sanki, sonra mavi duman sarmalları arasında yok oluyor. Bir gün, ah bir gün, güneş kararacak, arz merkezine kadar yarılacak, deniz çölü kaplayacak. Bir gün, ah bir gün, gözlerim ışığı görmeyecek, ağzım adını söylemeyecek, yüreğim artık acı çekmeyecek ve o gün yârimden ayrıldığım gün olacak. Yabancı ses mırıldanarak sönüyor, ateşin ve mavi duvanın ortasında yok oluyor ve Lala uzun süre kımıldamadan bekledikten sonra sesin bir daha geri dönmeyeceğini anlıyor. Gözleri yaşla dolu, yüreği sızlıyor ama bir şey söylemiyor. O sırada ama etleri şeritler halinde kesmeye ve dumanın ortasındaki kafeslere yeniden yerleştirmeye koyuluyor. Bana yine ondan söz et ama. Birçok şarkı bilirdi Lala Hava. Seninki gibi güzel bir sesi vardı. Gitar ve flüt çalmayı, raks etmeyi bilirdi. Babanın başından o kaza geçtikten sonra birden değişti. Bir daha şarkı söylemedi ve gitar çalmadı. Sen doğduğunda bile şarkı söylemek istemedi. Yalnızca geceleri ağladığında seni uyutmak için ninni söylerdi. Şimdi yaban arıları geldi. Kızarmış et kokusu çekti onları. Yüzlercesi ocağın çevresine üşüştü, vızıldayarak et şeritlerine konmaya çalışıyorlar. Ama duman kovuyor onları, boğuyor ve ateşin arasından sersemleyerek geçiyorlar. Bazıları korların üzerine düşüp kısa bir sarı alevle yanıyor. Bazıları yere düşüyor, kısmen yanmışlar, tepe sersemi olmuşlar. Zavallı yaban arıları. Etten paylarını almak için gelmişler ama beceremiyorlar işte. Kekremsi duman sarhoş ediyor onları. Öfkeden çılgına döndürüyor. Çünkü tahta kafese konamıyorlar. Öyle olunca onlar da dosdoğru ileri atılıyor, körleşiyor, pervaneler gibi sersemliyor ve ölüyorlar. Lala açtıklarını bastırmak, onları ateşten uzaklaştırmak için bir parça et fırlatıyor. Ama içlerinden biri Lala'ya çarpıyor ve onu boynundan sokuyor. Ay diye bağırıyor Lala. Onu çekip uzağa atıyor. Canı yanıyor ama içi acımayla dolu. Çünkü aslında yaban arılarını çok seviyor. Ağmaya gelince yaban arılarını aldırmıyor. Bir bezle çarparak kovuyor onları. Et şeritlerini çevirmeye ve konuşmaya devam ediyor. Evde oturmayı pek sevmezdi, diyor. Sesi çok eski bir rüyayı anlatırmış gibi biraz boğuk. Seni bir atkıyla sırtına bağlar, sık sık çıkıp giderdi uzaklara. Evet, uzaklara. Nereye gittiğini kimse bilmezdi. Otobüse binip denize kadar gider ya da komşu köyleri dolaşırdı. Pazarlara, çeşme başlarına, tanımadığı insanların olduğu yerlere gider, bir taşın üzerine oturur ve bakardı onlara. Kim bilir, belki de dilenci olduğunu sanıyorlardı. Ama evde iş görmek istemiyordu. Çünkü ailem ona sert davranıyordu. Ama ben onu severdim, bacım gibiydi. Bana ölümünü bir daha anlat ama. Bayram günü böyle şeylerden söz etmek iyi değildir, dedi ama. Zarar yok ama, sen yine de öldüğü günden söz et bana. Alevlerin ayırdığı ama ile Lala birbirlerini iyi göremiyorlar. Ama bedenlerinin içinde sızlayan bir noktaya değen başka bir nazar var sanki. Dumanın kül rengi ve mavi sarmalları oynaşıyor. Bulutlar gibi açılıp kapanıyor. Yeşil tahta kafeste et şeritler eskimiş kösele gibi kapkara oldu. Uzaklarda güneş yavaş yavaş batıyor. Deniz rüzgarla birlikte yükseliyor. Çekirgeler cırlıyor. Sitenin sokaklarında koşuşan çocukların çığlıkları, erkek sesleri, çalgı sesleri. Ama Lala bütün bunları duymuyor. Bir zamanlar yitirdiği anasının ölümünü anlatan sesin fısıltısına kaptırmış kendini. Böyle olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Kimsenin. Günün birinde Lala, Havva kendini çok yorgun hissettiği için yatağa düştü. Bedeni buz kesmişti. Yemekten içmekten kesildi. Günlerce öyle kıpırdamadan yattı. Ama şikayet etmiyordu. Nesi olduğunu sorduğumuzda yalnızca yok bir şey diyordu. Yorgunum. Hepsi bu. O zamanlar sana ben bakıyordum. Ben yedirip içiriyordum. Çünkü Lala, Havva artık döşeğinden kalkamıyordu. Ancak köyde hekim yoktu. Sağlık ocağı da çok uzaktaydı. Ve ne yapılması gerektiğini kimse bilmiyordu. Derken bir gün, sanırım 6. gün Lala, Havva beni çağırdı. Sesi çok zayıftı. Yaklaşmamı işaret etti ve yalnızca şunu söyledi. Ölmek üzereyim. Hepsi bu. Sesi garipti. Benzi kül gibiydi ve gözleri ateşten yanıyordu. O zaman korktum. Koşarak evden çıktım ve seni götürebildiğim kadar uzağa götürdüm. Bir tepeye kadar. Orada bütün gün kaldım. Sen orada oynarken bir ağacın altına oturdum. Eve döndüğümde sen uyuyordun. Ama ağlayan anamın ve kardeşlerimin sesini duydum. Kapının önünde babama rastladım. Bana Lala, Havva'nın öldüğünü söyledi. Lala gözlerini oynaşan ve mavi gökyüzüne yükselen duman sarmallarına, çıtırdayan alevlere dikmiş var gücüyle dinliyor. Yaban arıları esrik uçuşlarına devam ediyor. Alevlerin arasında mermi gibi dalıyor, yanık kanatlarıyla yere düşüyorlar. Lala onların musikisini de dinliyor. Tahta ve katranlı kağıttan sitenin tek gerçek musikisi bu. Böyle olacağı kimsenin aklına gelmemişti, diyor ama. Bu iş başımıza geldiğinde herkes ağladı ve ben içimin ürperdiğini hissettim. Ben de ölecekmişim gibi bir duyguya kapıldım. Herkes senin için üzülüyordu çünkü durumu anlayacak yaşta değildin. Daha sonra babam ölünce El Susi ile yaşamak için siteye geldiğimde seni buraya ben getirdim. Et parçalarının islenmesinin tamamı ermesine daha çok var. Öyle olunca ağma da konuşmaya devam ediyor. Ancak Lala Havva hakkında artık bir şey söylemiyor. Al Azrak'tan söz ediyor. Rüzgara ve yağmura egemen olan, bütün nesnelere, çakıllara ve çalılara bile söz dinleten ve Mavi Adam adıyla anılan Al Azrak'tan. Büyük çölün ortasındaki dallardan ve palmiye yapraklarından yapılmış kulübesinden söz ediyor. Mavi Adam ibadet ederken başının üzerinde toplanan çeşit çeşit kuş ilahiler okurmuş. Yalnızca yüreği saf olanlar bulurmuş onun evini. Diğerleri çölde kaybolup gidermiş. Yaban arılarıyla konuşmayı da biliyor muymuş, diye soruyor Lala. Yaban arılarıyla, arı beyleriyle de konuşurdu. Çünkü onların efendisiydi. Onları evcilleştiren sözleri bilirdi. Ama düşmanların üzerine yaban arısı, arı ve sinek bulutları salan ezgiyi de bilirdi. İstese bütün bir kenti yerle bir ederdi. Ama o adil biriydi. Gücünü ancak hayırlı işlere harcardı. Ama çölden söz ediyor, Drağa Vadisi'nin ötesinde, Gulimi'nin güneyinde, Tarudant'ın doğusunda başlayan çölden de söz ediyor. Ama'nın anlattığına göre Lala orada, çölde doğmuş, bir ağaç dibinde. Orada büyük çölün ülkesinde gökyüzü uçsuz bucaksızdır. Ufkun sonu yoktur. Çünkü görüşü engelleyen hiçbir şey bulunmaz. Sert kumun üzerindeki rüzgar dalgaları, yuvarlanan çalılıkların köpüğü, yassı taşlar, liken lekeleri, tuz levhaları ve güneş yeryüzüne yaklaştığı zaman çukurlar kazan kara gölgeyle çöl deniz gibidir. Ama uzun süre çölden söz ediyor. O konuşurken alevler yavaş yavaş alçalıyor. Duman hafifliyor, saydamlaşıyor ve korlar ürperen gümüş bir tozla yavaş yavaş örtülüyor. Orada büyük çölde insanlar tek bir eve rastlamadan, tek bir kuyu görmeden günler boyunca yürüyebilir. Çünkü çöl öyle büyüktür ki kimse onu bütünüyle tanıyamaz. İnsanlar çöle daldığında deniz üstündeki gemiler gibi olurlar. Ne zaman geri dönecekleri bilinmez. Kimi zaman fırtınalar çıkar ama buradakiler gibi değil, korkunç fırtınalar. Rüzgar kumu söker alır ve gökyüzüne savurur. İnsanlar kaybolur, kumda boğulurlar. Fırtınada gemiler gibi kaybolup ölürler ve kum cesetlerini saklar. Her şey bir başkadır o ülkede. Güneş buradakinden farklıdır, daha kavurucudur. Dönenler arasında gözleri körleşmiş, yüzleri yanmış olanlar vardır. Geceleri soğuk, kaybolan insanları acıyla haykırtır. Kemiklerini kırar soğuk. İnsanlar da buradakiler gibi değildir, acımasız olurlar. Tilki gibi avlarını gözler, sessizce yanaşırlar. Hartani gibi kara derilidirler. Maviler giyerler, yüzleri peçelidir. Bunlar insan değil, cindir. İblisin çocuklarıdır. İblisle alışverişleri vardır. Büyücü gibidirler. O sırada Lala yeniden Al-Azra'yı düşünüyor. Mavi adamı, çölün efendisini, çölün taşlarının altından kaynaklar fışkırtmayı bilen kişiyi. Ağamadı onu düşünüyor ve şöyle diyor. Mavi adam da çöl insanlarından biriydi. Sonradan Allah onu kutsadı.